Ayrım 48.
Nihilist de olsa Arina Prohorovna çıkar umduğu zaman soylulara özgü gelenekleri değil, en eski, en kör inançları bile hoş görüyordu. Örneğin doğurttuğu çocuğun vaftiz törenine gitmemezlik etmezdi. Böyle zamanlarda yeşil ipekliden kuyruklu bir entari giyer, saçlarını bukle bukle yapardı. Oysa başka zamanlar pasaklılıktan zevk alırdı. Tören sırasında pek saygısız bir tavır takınarak papazları şaşkınlaştırmakla birlikte, törenden sonra şampanyayı kesinlikle kendi eliyle dağıtırdı. Zaten bunun için geliyor ve süsleniyordu. Kadehi elinize alınca bahşiş vermeyin de göreyim sizi. Bu kez Virginsky'nin evinde toplanan konuklar, hem hepsi erkek, tesadüfen olağanüstü bir durumdaydılar. Ne meze vardı ne de oyun kağıdı. Duvarları değişik renkte, eski ve açık mavi duvar kağıtlarıyla kaplı, büyük konuk odasının ortasına pek de temiz olmayan büyük bir masa örtüsüyle örtülü iki masa çekilmişti. Masaların üstünde iki büyük semaver kaynıyordu. İçinde 25 tane bardak bulunan kocaman bir tepsi ve içerisinde soylulara özgü erkek ve kız pansiyonlarında olduğu gibi birçok parçaya bölünmüş francalılar bulunan bir sepet masanın ucuna yerleştirilmişti. Çayı 30 yaşında kaşsız, açık sarı saçlı, hep susan ve konuştuğu zaman da zehir saçan bir yaratık olan ev sahibinin kız kardeşi dağıtıyordu. O yenilik yanlısıydı. Ev içinde Virginsky ondan dehşetli korkuyordu. Odada üç bayan vardı. Ev sahibi, onun kaşsız kız kardeşi, Petersburg'dan yeni gelen kız Virginskaya. 27 yaşlarında gösterişli, epeyce güzel ama biraz yıpranmış olan Arina Prohorovna, her gün giydiği yeşile çalan yünlü entarisiyle oturmuş, cesur gözleriyle konukları süzüyor ve sanki bakışlarıyla görüyorsunuz ya bir şeyden korkum yok demek için tezleniyordu. Yeni gelen kız Virginskaya da çirkin değildi. Yüksek okulu öğrencisi, nihilist, besili ve bir top gibi tombul, fazla kırmızı yanaklı ve kısa boyluydu. Hemen hemen yol giysileriyle onun yanında yer almıştı. Koltuğunun altında bir tomar kağıt vardı, şimdi sabırsız ve fıldır fıldır dönen gözleriyle konukları inceliyordu. Virginsky'ye gelince, bu akşam biraz rahatsızdı ama gene de çay masasının yanındaki koltukta oturmak üzere çıkmıştı. Konuklar da oturmuşlardı ve masa çevresindeki oturuş durumlarından bir toplantı olacağı seziliyordu. Belli ki herkes bir şey bekliyordu. Bu bekleyiş sırasında da yüksek sesle özel konulardan konuşuyorlardı. Stavrogin ile Verhovenski içeri girince hepsi birdenbire sustu. Ama işin aydınlanması için kimi açıklamalarda bulunmak isterim. Düşünceme göre bütün bu baylar gerçekten de ayrıca meraka değer bir şeyler duymak üzere çağrılarak toplanmışlardı. Onlar eski kentimizin en koyu liberalleriydi. Bu toplantı için Virginsky'ce büyük bir dikkatle seçilmişlerdi. Elbet konuklardan çoğunun için çağrıldığını açıkça bilmiyordu. Gerçi Pyotr Stepanovic'i sınır dışından gelmiş talimatları olan bir temsilci diye kabul etmişlerdi. Bu düşünce bilmem neden birdenbire kökleşmiş, elbet çekici bir biçim almıştı. Oysa doğum gününü kutlama nedeniyle toplanan bu yurttaşlar arasında kendilerine bazı öneriler yapılmış kimseler de vardı. Pyotr Stepanovic şimdi burada ilçelerde subaylar arasında Moskova'dakine benzer 5 kişilik bir küme kurmayı başarmıştı. Söylendiğine göre H ilinde de böyle bir küme kurmuştu. Şimdi bu 5 seçkin herkesin oturduğu masa başında oturuyor ve hayli büyük bir ustalıkla kendilerine sıradan insan süsü vermeyi başarıyorlardı. Öyle ki hiç kimsenin onları tanımasına olanak yoktu. Bunlar artık bir sır olmaktan çıktığı için birincisi Liputin, sonra Virginsky, Liamshin ve sonunda Tolkachenko adında bir başkasıydı. Bu sonuncusu tuhaf bir adamdı, 40 yaşlarındaydı, ulusu inceleme konusunda önemli bilgileri vardı. Bu arada daha çok madrabazlar ve dolandırıcılarla ilgileniyordu. Özellikle meyhaneleri dolaşıyordu ama yalnızca inceleme için değil. Aramızda kötü giysisi ve katranlı çizmeleriyle gösteriş yapardı. Gözlerini kısarak kurnaz bir tavır takınırdı, anlamlı halk deyimleri kullanırdı. Daha önce Liamshin onu bir iki kez Stepan Trofimovich'in akşam toplantılarına getirmişti ama orada özel bir etki bırakmamıştı. Kentte o da işsiz kaldığı zaman ara sıra görünürdü, kendisi demir yollarında çalışıyordu. Bu beş etkin üye ilk beşlik kümeyi oluşturuyor ve kendilerinin bütün Rusya'ya yayılmış böyle yüzlerce ve binlerce küme arasında yalnızca bir birlik olduklarına ve hepsinin bir merkeze, kocaman ama gizli ve aynı zamanda Avrupa'da bütün dünya devrimini sağlayacak bir yere bağlı olduklarına candan inanıyorlardı. Ama ne yazık, şunu açıklamalıyım ki daha o zaman kendi aralarında anlaşmazlık belirmeye başlamıştı. Örneğin şu ki, daha ilkbaharda önce Tolkachenko, sonra kentimize gelen Shigalev'in dilinden Pyotr Verhovenski'nin geleceği kendilerine bildirilmişti. Gerçi ondan umulmadık işler bekliyorlardı ve hemen o anda hepsi hiçbir eleştiride bulunmadan ve onun ilk çağrışı üzerine kümeye girmişlerdi. Ama beşlik kümeyi kurar kurmaz hepsi birdenbire gücenmişlerdi. Hem sanırım böyle çabucak razı oldukları için gücenmişlerdi. Sonra kümeye girmeyi göze alamadılar dememeleri ve tek utanç duydukları için girmişlerdi. Ama böyle de olsa Pyotr Verhovenski'nin onların bu soylu tutumlarını takdirle karşılaması ve hiç olmazsa gülünç bir öykü anlatması gerekirdi. Verhovenski ise onların haklı merakını dindirmek istemiyordu, fazla hiçbir şey anlatmadı. Genellikle o, onları sıkı bir düzenle hatta rastgele yönetiyordu. Buysa onları tam anlamıyla sinirlendirdi ve üye Shigalev, başka üyeleri de kışkırtarak hesap sormalı diyordu. Ama elbet bu iş şimdi Virginsky'nin evinde bu kadar yabancı insanın bulunduğu bir sırada yapılamazdı. Yabancılar hakkında benim de bir düşüncem var. Yukarıda sözü edilen birinci kümenin üyeleri bu akşam Virginsky'nin konukları arasında, kentte gene Verhovenski ve aynı gizli örgütçe kurulmuş, kendilerince bilinmeyen kümelerin üyelerinin de bulunduğunu sanıyorlardı. Öyle ki sonunda toplantıdakilerin hepsi birbirinden kuşkulanmaya, birbirinin önünde türlü tavırlar takınmaya başlamışlardı. Bu da topluluğa epeyce şaşırtıcı, hatta kısmen romantik bir görünüm veriyordu. Ama burada kuşkulanılmayacak insanlar da vardı. Örneğin Virginsky'nin yakın akrabası bir binbaşı ki onu çağırmadıkları halde doğum günü nedeniyle kendiliğinden gelmişti. Kendisini kapıdan çevirmeye de olanak yoktu. Ama Virginsky kaygılanıyordu çünkü binbaşı ne olursa olsun ihbar edemezdi. Çünkü bütün aptallığına karşın bütün ömrünce koyu liberallerin bulunduğu yerlere girip çıkmaktan hoşlanmıştı. Kendisi yandaş değildi ama dinlemekten pek hoşlanıyordu. Üstelik kendini lekelemişti bile. Gençliğinde yığınlarla Kolokol gazetesi ve bildiri onun eliyle dağıtılmıştı. Gerçi kendisi onları açmayı bile göze alamamıştı ama dağıtmaktan kaçınmayı kendine yakıştıramazdı. Kimi Ruslar bugün bile böyledirler. Öteki konuklar ya hastalık derecesinde onurlarına düşkün ya da ilk gençlik çağının soylu heyecanına kapılmış kimselerdi. Bunlardan ikisi ya da üçü öğretmendi, biri de topaldı, 45 yaşlarında bir lise öğretmeniydi. Dili zehir zemberek çok onurlu bir adamdı. İki ya da üç de subay vardı. Birisi pek genç bir topçuydu. Daha birkaç gün önce harp okulundan çıkmıştı. Sessiz bir çocuktu. Henüz hiçbir tanıdığı olmadığı halde birdenbire Virginsky'nin evinde elinde bir kalem olduğu halde ortaya çıkmıştı. Konuşmalara hemen hemen katılmıyor, her an not defterine bir şeyler yazıyordu. Bunu herkes görüyor ama görmemezlikten geliyordu. Burada bir de boş gezenin boş kalfası, Liamshin'le birlikte kitapçı kadının torbasına iğrenç fotoğrafları sokan papaz okulu öğrencisi vardı. Bu iri yarı özgür davranışlı, aynı zamanda kuşkucu, dudaklarında hep yayvan bir gülümseme eksik olmayan bir delikanlıydı. Aynı zamanda kendisinin yetkin bir insan olduğu kanısındaydı. Bilmem niçin kentimiz belediye başkanının yaşına göre çok yıpranmış oğlu, şu kötü çocuk da vardı. Ondan küçük teğmen karısının serüvenini anlatırken söz etmiştim. O bütün gece susmuştu. Sonunda pek ateşli, saçları karmakarışık, 18 yaşlarında bir lise öğrencisi de vardı. Onuruna dokunmuşlar gibi kaşlarını çatmıştı. Herhalde 18 yaşında olmanın acısını çekiyordu. Bu delikanlı lisenin son sınıfında kurulmuş, kendi başlarına buyruk suikastçı bir kümenin başıydı. Herkesin şaşkınlığı ortasında bu da daha sonra ortaya çıktı. Şatov'dan söz etmedim. Oracıkta masanın arka köşesinde yerleşmişti. Sandalyesini öteki sandalyelerden ileri çekmiş, yere bakıyor, somurtarak susuyordu. Çay ve ekmeği istememişti ve kasketini elinden hiç bırakmıyordu. Sanki bununla konukluğa değil, iş için geldiğini ve istediği zaman kalkıp gideceğini göstermek istiyordu. Ona yakın bir yerde de Kirilov susup oturuyor ama o yere bakmıyordu. Tersine pırıltısız ve dik bakışlarıyla herkesi tek tek süzüyor, hiçbir heyecan ya da şaşkınlık göstermeden konuşulanları dinliyordu. Kendisini daha önce hiç görmeyen konuklardan kimileri ona düşünceli ve göz ucuyla bakıyorlardı. Bayan Virginskaya'nın beşlik kümeden haberi olup olmadığını bilmiyorum. Sanırım her şeyi biliyordu, bunu da kocasından öğrenmişti. Üniversite öğrencisi kızsa bir şeye karışmıyordu ama onun başka bir derdi vardı. O yalnız bir ya da iki gün konuk kaldıktan sonra daha uzağa üniversitesi bulunan bütün kentlere yoksul üniversite öğrencilerinin acılarıyla ilgilenmeye ve onları her yerde protestoya kışkırtmak üzere gitme tasarısındaydı. Yanına da birkaç yüz tane taş basması bildiri almıştı ve bunlar herhalde kendi kaleminden çıkma şeylerdi. Şu da dikkate değer ki lise öğrencisi onu görür görmez ondan nefret etmişti. Oysa onu yaşamında ilk kez görüyordu. Kız da ondan o derece nefret etmişti. Binbaşı kızın dayısıydı, 10 yıldan sonra ilk kez karşılaşıyorlardı. Stavrogin ile Verhovenski içeri girdiği zaman yanakları gelincik gibi kızarmıştı. Biraz önce dayısıyla kadın sorunu üzerinde tartışmışlardı. 2. Verhovenski kimseyi umursamaz bir biçimde masanın üst yanında bir sandalyeye çöktü. Görünüşü küçümseyici ve gururluydu. Stavrogin nazik bir biçimde herkesi selamladı ama hepsi onları beklediği halde herkes sanki buyruk almışçasına onları neredeyse görmemiş gibi bir tavır takındı. Stavrogin oturur oturmaz Bayan Virginskaya ona seslendi. Stavrogin, çay ister misiniz? Öteki verin diye cevap verdi. Virginskaya çay dağıtana Stavrogin'e çay verin diye buyurdu. Siz de istiyor musunuz? Bu soru Verhovenski'ye sorulmuştu. Verin elbet, konuklara böyle şey sorulur mu? Hem kaymak da verin. Sizde çay yerine her zaman öyle bulaşık suyu içirirler ki. Sözde evde doğum günü kutlanıyor. Kız öğrenci birdenbire nasıl, sizde mi doğum günlerine inanıyorsunuz diye güldü. Biraz önce bundan konuşuldu. Lise öğrencisi masanın öbür ucundan bayat sözler diye homurdandı. Kız öğrenci sandalyesinden fırlayacakmış gibi bir atılımla hemen karşılık verdi. Bayat olan ne? Kör inançları, hatta en masumlarını bile unutmak günü geçmiş bir şey değildir. Tersine herkesi utandıracak kadar yeni bir şeydir. Üstelik masum kör inanç diye de bir şey yoktur diye öfkeyle ekledi. Lise öğrencisi fena halde heyecana kapılarak, ben yalnızca demek istedim ki kör inançlar elbet eski şeylerdir ve onları yok etmek gerekir. Ama doğum günü kutlamanın saçma ve eski bir şey olduğunu herkes biliyor ve böylesi şeylere değerli zamanın harcanması, ki zaten bütün dünya onu boş yere harcamıştır, anlamsızdır. Öyle ki insan zekasını daha şey isteyen şeyler için kullanabilirdi. Üniversiteli kız, çok uzatıyorsunuz, bir şey anlaşılmıyor diye bağırdı. Sanırım herkesin diğerleriyle eşit olarak düşüncesini açıklama hakkı vardır, öyle ki... Bu kez Virginskaya sert bir sesle onun sözünü kesti. Söz söyleme hakkınızı kimse elinizden alamaz dedi. Yalnız sizi sözcükleri gevelememeye çağırıyorlar çünkü kimse sizi anlayamıyor. Ama izninizle değineyim ki siz beni saymıyorsunuz. Düşüncemi tamamlayamamış olmam bende düşünce diye bir şey bulunmamasından değil, tersine düşünce çokluğundan ileri geliyor diye hemen hemen aceleyle homurdandı ve büsbütün şaşırdı. Üniversiteli kız, Konuşmasını bilmiyorsanız susun diye kestirip attı. Lise öğrencisi sandalyesinden ayağa fırladı. Utancından kıpkırmızı kesilerek ve çevresine bakmaktan çekinerek, ben yalnızca şunu söylemek istiyorum. Siz tek Stavrogin içeri girdi diye kendinizi göstermek istediniz. İşte bu. Üniversiteli kız, düşünceniz iğrenç ve ahlaksızca bir şey ve sizin gelişme bakımından bir hiç olduğunuzu gösteriyor. Bir daha benimle konuşmamanızı rica ederim diye kestirip attı. Bayan Virginskaya, Stavrogin diye söze başladı. Siz gelmeden burada aile haklarından söz açarak tartıştılar. İşte bu subay, akrabası olan binbaşıyı başıyla işaret etti. Çoktan çözülmüş olan böyle eski ve saçma bir şeyle sizi elbet rahatsız edecek değilim. Ama şimdi önümüzde duran kör inanç karşısında aile hak ve ödevleri nasıl oluşmuştur, düşünceniz nedir? Stavrogin, nasıl mı oluşmuş diye sordu. Üniversiteli kız hemen hemen bakışlarıyla Stavrogin'in içine girecekmiş gibi gene birdenbire ortaya atıldı. Yani biz örneğin Tanrı konusundaki kör inancın gök gürlemesi ve yıldırımdan ileri geldiğini biliyoruz. İlk insan gök gürlemesinden ve şimşekten korktuğu için onun karşısında kendi güçsüzlüğünü anlayarak görünmeyen düşmanını tanrılaştırdı. Ama aileye ilişkin kör inanç nasıl oluştu? Ailenin kendisi nasıl oluştu? Virginskaya bu aynı şey değil diyerek onu susturmak istedi. Stavrogin, böyle bir soruyu cevaplamak ayıp olur sanırım dedi. Üniversiteli kız atıldı. Niçin? Ama öğretmenlerden gülüşmeler duyuldu. Öteki uçtan Liamshin ile liseli genç de onlara katıldı. Onun ardından akraba olan binbaşı da kısık sesli bir kahkaha koyuverdi. Virginskaya Stavrogin'e, siz vodviller yazmalıydınız diye vurguladı. Üniversiteli kız bastırılmaz bir öfkeyle, adınızı bilmiyorum ama bu size hiç de onur vermiyor diye kestirip attı. Binbaşı homurdandı. Sen de ortaya fırlama, sen bir bayansın, alçak gönüllü olman gerekir, sense iğne üstünde oturmuş gibisin. Lütfen susun ve iğrenç benzetişlerinizle bana konuşmayın. Sizi ilk kez görüyorum ve akrabalığınızı da bilmek istemiyorum. İyi ama ben senin dayınım. Bebekken seni kucağımda taşıdım. Ne taşıdınızsa taşıdınız, bana ne? O zaman size taşıyın demedim ki. Böyle olduğuna göre saygısız subay efendi, o zaman bu iş size zevk veriyormuş. Şuna da değineyim ki, yurttaşlıktan ileri gelmiyorsa bana sen diyemezsiniz. Size bunu yasaklarım. Binbaşı yumruğunu masaya vurarak karşısında oturan Stavrogin'e, işte bunların hepsi de böyle dedi. Hayır efendim, izninizle ben liberalizmi, yeniliği ve akıllıca olan şeyleri dinlemeyi severim. Ama önceden haber vereyim, konuşanlar erkek olursa. Ama kadınlardan, ama işte bu yeni zıpçıktılardan dinlemeye gelince ben yokum. Sandalyesinden fırlamak isteyen üniversiteli kıza, öyle dönüp durma diye bağırdı. Hayır, ben de söz istiyorum, bana sataşıldı. Virginskaya öfke içinde, siz yalnızca başkalarına engel oluyorsunuz, kendinizse bir şey söylemesini bilmiyorsunuz dedi. Binbaşı sinirli sinirli Stavrogin'e, hayır içimi dökeceğim diyordu. Yeni gelen birisi olduğumuz için Bay Stavrogin, gerçi sizi tanıma onuruna ermiş değilsem de size güveniyorum. Erkekler olmasaydı onlar sinekler gibi mahvolurlardı, işte benim düşüncem. Onların bütün o kadın sorununu onları gözetmek için erkekler ele almışlardır. Yani kendi başlarına ceza olsun diye, iyi ki ben evli değilim. Hiçbir değişiklik bilmezler, en sıradan bir örnek çizmesini beceremezler. İşte efendim, ben onu kucağımda taşıdım. 10 yaşındayken onunla mazurka oynadım. Bugün buraya geliyorum, elbet özlem duyuyorum. Oysa bana ikinci sözcükte Tanrı yoktur diyor. İkinci değil de üçüncü sözcükte söylese neyse, hayır aceleci davranıyor. Eh diyelim ki akıllı insanlar inanmıyorlar. Ama bu akıldan ileri geliyor. Ya sen dedim sabun köpüğü, sen Tanrı'dan ne anlarsın? Sana erkek üniversiteli bunu öğretmiş. Ama kandil yakmasını öğretseydi sen de şimdi kandil yakardın. Üniversiteli kız küçümseyen bir tavırla ve böyle bir adamla uzun uzadıya tartışmaktan tiksiniyormuş gibi. Hep yalan söylüyorsunuz, siz kötü insansınız. Oysa demin ben size sözlerinizin hiçbir temele dayanmadığını açıkça anlattım. Demin size kesin olarak kateşizme göre bize babanı ve seni dünyaya getirenleri sayarsan uzun ömürlü olursun ve sana zenginlik sunulur. Bu ayette belirtilmiştir. Tanrı sevgi karşılığında bir ödül önerdiğine göre sizin tanrınız ahlaksızdır. İşte demin size bu sözlerle kanıtladım. Hem de ikinci sözcükte değil, sizse haklarınızı ileri sürdünüz. Böyle kalın kafalı oluşunuzdan kim suçlu? Gücünüze gittiği için kızıyorsunuz. İşte kuşağınızın anlaşılması güç yanı burada. Binbaşı aptal kız diye mırıldandı. Siz de aptalsınız. Sövme. Masanın ucundan Liputin ince sesiyle, ama izin verin Kapiton Maksimovic, Tanrı'ya inanmadığınızı söyleyen siz değil miydiniz? Söyledimse ne çıkar? Ben başkayım. Ben belki de inanıyorum ama büsbütün değil. Büsbütün inanmamakla birlikte Tanrı'yı kurşuna dizelim demem ki. Henüz süvariyken Tanrı üzerine derin derin düşünürdüm. Bütün şiirlerde süvarilerin içki içtiği vurgulanıyor. Belki ben de içiyordum ama inanır mısınız? Geceliğin iç çamaşırıyla yataktan fırlar. Hadi bakalım haç çıkarmaya. Çünkü o zaman bile duyarsız olmama olanak yoktu. Tanrı var mı yok mu? O kadar acı çekiyordum ki. Sabahleyin elbet oyalanırsın ve gene inanç yiter gibi olur. Hem genellikle gündüzleri biraz yittiğini fark ettim. Verhovenski Virginskaya'ya, oyun kağıdı yok mu sizde diyerek alabildiğine esnedi. Üniversiteli kız binbaşının sözlerinden öfkelenip kızararak, sorunuza ben de katılıyorum dedi. Virginskaya, saçma sözler dinleyerek değerli zamanımızı yitiriyoruz diye kesip attı ve içlenerek kocasına baktı. Üniversiteli kız toparlandı. Burada hazır bulunanlara üniversite öğrencilerinin acılarından ve bu durumu protesto ettiklerinden söz açmak istemiştim. Ama zaman ahlaksızca konuşmalarla harcandığına göre, lise öğrencisi üniversiteli kız konuşmaya başlar başlamaz dayanamadı. Ahlak ya da ahlaksızlık diye bir şey yoktur dedi. Ben bunu siz daha öğrenmeden çok önce biliyordum liseli bey. Öteki çileden çıktı. Bense sizin Petersburg'dan bizi aydınlatmak için gelmiş bir çocuk olduğunuzda üsteliyorum. Oysa biz kendimiz de babanı ve ananı say ayetini biliyoruz. Sizse onu okumasını beceremediniz. Onun ahlaksız bir şey olduğunu ta Belinsky'den beri Rusya'da bilmeyen kalmamıştır. Bayan Virginskaya kesin bir sesle kocasına, ''Bu ne zaman bitecek?'' diye homurdandı. Ev sahibi olduğu için konuşmaların değersizliği yüzünden kızarıyordu. Hele yeni çağrılmış konukları arasında gülümseme ve şaşkınlık görünce büsbütün kızardı. Virginsky birdenbire sesini yükseltip ''Baylar!'' diye bağırdı. ''İşle ilgili bir şey söylemek ya da bir şey açıklamak isteyen varsa zaman yitirmeden başlamasını öneriyorum.'' O zamana dek hep susan ve sessiz oturan topal öğretmen yumuşak bir sesle, ''İzninizle bir şey sormak isterdim. Şimdi biz burada bir toplantıda mı bulunuyoruz, yoksa konukluğa gelmiş sıradan kişiler miyiz? Daha çok yöntem bakımından ve anlayabilmek için soruyorum.''